Ayrım 20.
Nobel alan bir Afrikalıya rastlanmıyor, Münih Olimpiyatlarında yarış kazanan bir Ugandalı, Zenci'nin ulusal marşının notası böyle bir olay beklemediğinden bulunup çalınamıyordu. Bu durumda Afrikalı milliyetçi önderliğin siyasal ve ekonomik yoldan sağlayamadığı prestiji başka yollardan araması gerekti. Ozan devlet adamı L.S. Senghor bu gereksinmeyi Nation at Boite Africa du Socialism adlı yapıtında kültürel bağımsızlık siyasal, ekonomik ve sosyal gibi diğer bağımsızlıklarından daha önemlidir diye dile getiriyordu. Dipnot 122, Senghor sayfa 69. İşte Aydın bu duyguların etkisi altında benliğini arayıp bulmaya çalıştı. Görebildiğim kadarıyla bunu iki belli başlı yoldan gerçekleştirmeye yönelmiştir. Birincisi Afrika kişiliği kavramını yerleştirmeye çalışarak, ikincisi de uluslararası ilişkilerde kendine özel bir yer edinme yoluyla bu kişiliği bütün dünyaya kabul ettirmeye çabalayarak. 2. Kendini aramanın ve kanıtlamanın yolları. A. Afrika kişiliği kavramı, Pan-Afrikanizm ve Negritude. Pan-Afrikanizm. Afrikalı aydının benliğini bulmak için kullandığı kavramlardan biri, şimdiye dek farklı başlıklar altında çeşitli işlevler gördüğüne tanık olduğumuz Panafrikanizm'dir. Dipnot 123, Panafrikanizm kavramının anlaşılması, tahlil edilmesi, sınıflandırması zorlukları için Kazemah'ın International Encyclopedia of Social Sciences kitabına bakınız. Görmüş olduğumuz gibi Panafrikanizm, yeni dünyadaki diaspora arasında doğan bir panzenci hareketiydi. Bu haliyle diaspora aydınının ezilmişliğini gidermeye yönelen bir düşünce akımı oldu. Afrikalının üzerinde bir etki yapması söz konusu değildi. Panafrikanizm, asıl 2. Dünya Savaşı ertesinde Afrika milliyetçilik akımlarının hızlanmasından sonra özgürlük kavramı sayesinde gelişti ve Afrika'da etkili olmaya başladı. Panafrikanizm, Afrika'yı bir bütün olarak görüyor, bir tek devlet halinde birleşmesini tasarlıyordu. Büyük devlet, savunma ve ekonomi bakımından olduğu kadar asıl saygınlık ve savunma kaynağı olduğu için isteniyordu. Dipnot 124, bu konuda Niye'nin kitabından sayfa 11 ve 12'ye bakınız. Fakat gerçek işlevi Afrika uygarlığını vurgulayarak Afrikalıya benlik kazandırmak olan akım özellikle renk ayrımının geçerli olduğu, sömürgecinin yerli halkla kaynaşmadığı İngiliz sömürgelerinde gelişti. Bir takım ortak koşulların yarattığı ortak çerçevede yeşerdi. Dipnot 125, bu koşullar için Burka'nın kitabından sayfa 142'ye bakınız. Afrikalı aydın ideolojisine kattığı panafrikanizm temasıyla hem bağımsızlığın getirdiği açması çözmek hem de birlikten kuvvet doğar sözünün gereği olarak kendisini barbarlıkla suçlayan beyaza karşı benliğini ortaya koymak istiyordu. Panafrikanist ideoloji, bu işlevi Afrika'nın kültür değerlerini ortaya çıkarmak ve bunların insanoğlunun kültür hazinesine katkı yapabileceğini ileri sürmek yoluyla yerine getirmeye girişti. Yani Hodgkin'in deyimiyle Afrika uygarlığı karşı mitosuyla ortaya çıktı. İlk Panafrikanistlerden Liberya'nın Dışişleri Bakanı Bleeden yaptığı bilimsel çalışmalarda tarihçi Herodotus'un ve İncil'e dayanarak Mısır ve Nil Vadisi uygarlığının bir zenci uygarlığı olduğunu, Afrikalı zencilerin Babil Kulesi'ni yapan, alfabeyi bulan, astronomiyi, tarihi, kronolojiyi, mimariyi, plastik sanatları, heykelciliği, tarımcılığı ve tekstil endüstrisini dünya uygarlığına armağan edenlerin torunları olduğunu ortaya attı. Dipnot 126, Edward Bleeden, The Negro in Ancient History, sayfa 250-272. 20. yüzyılın ikinci yarısında bir başka zenci, bu sefer bir Afrikalı, aşağı yukarı aynı temaları işliyor ve eski Mısırların zenci olduklarını ve bütün uygarlıkların Mısır'dan çıktığını yazıyordu. Dipnot 127, Chiki Anta Diop, The Contribution of Ethiopia, Nubia and the Egypt of Civilization, Dipnot 275-282. Diop, 1956'da zenci yazar ve sanatçıların birinci kongresine yaptığı konuşmada Herodotus'un Hint Avrupalı olduğu halde Mısırlıları siyah derili ve kıvırcık saçlı olarak çizdiğini, hiyeroglifi ilk okuyan Fransız bilgini Champlion'un Mısır'ı alçak kabartmalarında beyaz ırkın en vahşi ve insanları arasında en geri ırk olarak betimlediğini gördüğünü belirtiyordu. Dipnot 128, Chiki Anta Diop, The Cultural Contributions and Prospects of Africa, Cohn ve Sikorsky, sayfa 141-143. Bilim adamı ve yazarların bu savlarından destek alan Afrika milliyetçileri, ikinci olarak Orta Çağ Sudan bölgesi devletlerinin Gana, Mali, Kao, Musi, Hausa, Kanem, Badi ve Fung gibi yüceliği ve bunların önemli önderlerinin değerleri üzerine dikkat çekmeye çalıştılar. Üçüncü olarak kendi geçmişlerini tekrar yorumlama sürecini Avrupalıların gelişlerinden sonraki devre içinde sürdürdüler. Kral Jaja gibi eskiden tiran olarak sunulan önderleri Avrupa emperyalizmine direnmeleri nedeniyle Kurtuluş Savaşı kahramanı olarak yeniden yorumladılar. Hepsinden önemlisi Afrika milliyetçileri Avrupalı öncesi Afrika toplumlarının başarıları üzerinde büyük bir vurgu getirdiler. Dipnot 129, Hodgkin, Nationalism, sayfa 173-174. Afrikalı milliyetçiler bu savunmalarda sosyal antropologların çalışmalarından, yani arkeolojik buluşlardan, Afrika plastik sanatlarının Avrupa'da yaptığı etkilerden ve Afrika Araştırma Enstitüleri'nin çalışmalarından yararlanmışlardır. Dipnot 130, İbit, sayfa 177-178. Her icadın Afrikalı zenciler tarafından yapıldığı yolundaki Pan-Afrikanist sav aslında hiç de yadırganacak bir durum değildir. Benzer iddialar Afrikalı zencinin duyduğu büyük benlik gereksinmesini aynı yoğunlukta duymayan uluslarda bile görülmüştür. Buna örnek olarak American Way of Life'ın üstünlüğü savı ve Stalin devrinde eski Rusya halkının yaratıcı dehası ile prenslerinin kahramanlığı üzerinde yapılan vurgu hatırlatılmaktadır. Dipnot 131, Girardet, sayfa 433. Türkiye'de de Atatürk devrinde geçerli olan az gelişmiş ülke milliyetçiliği örneğinde de bu tutum birçok benzerine rastlamak mümkündür. Hitit, Eti ve Mezopotamya uygarlığının Türk uygarlıkları olduğu ve bütün dillerin Türkçeden doğduğu güneş dil kuramı, savları bu tutumun birçok örneğinden yalnızca ikisidir. Kaldı ki Hodgkin'in çok ilginç görüşü hatırlanırsa kendisine Hobescu terimlerle infazcıca saldırmış olan Afrikalı zencinin bu saldırıyı Rokeu'nun terimlerle karşı çıkmasını anlamak daha kolaylaşacaktır. Dipnot 132, Hodgkin, Nationalism, sayfa 174-175. Avrupalılar kendilerinin gelişinden önce zencilerin tam bir vahşet halinde yaşadıklarını, Homo homini lupus, ancak Avrupa uygarlığı sayesinde insana benzediklerini o denli tekrarlamışlardır ki zenciler de bunu Avrupalı öncesi devrenin mükemmel ve uygar bir doğa durumu olduğu savıyla karşı çıkmak gereği duymuşlardır. Üstelik Panafrikanizm bunca neden olmasına karşın anti-beyaz olmamıştır. Çünkü pro-Afrika olmuştur. Bunun nedenini Colin Legum araştırmakta ve siyahların Tötonlardan daha az ırkçı olduğu şeklinde bir cevap getirmektedir. Bir ırkın diğer bir ırktan daha iyi veya daha kötü olması diye bir şey mümkün olacağı kabul edilemeyecek bir sav değildir. Bir insan topluluğunun bir başka insan topluluğundan farklı niteliklere sahip olması bu toplulukların içinde bulunduğu sosyoekonomik ve doğal koşulların sonucudur. Yoksa bu koşulların uzun süre şartlandırılması sonucunda insan topluluklarının kazandığı bir takım iyi veya kötü niteliklerin o toplulukların davranışlarının bağımsız etkeni olarak gösterilmesi bilimsel olmayan bir tutumdur. Bu nedenle Legum'un bu savı pek geçerli olmuyor. Legum ikinci olarak zencilerin beyazlarla olan ilişkilerinde bir sevgi nefret ilişkisi içinde bocaladıklarını ve beyazı tamamen reddedemediklerini ileri sürmektedir. Dipnot 133, Legum, sayfa 34. Bu neden daha bilimsel ve mantıklıdır. Gerçekten panafrikanizmin anti-beyaz olmamasındaki nedeni bu ideolojiyi ortaya atan Afrikalı aydınların şartlanmasında aramak gerekecektir. Ne kadar aşağılanmış olursa olsun değerlerini almış olduğu bir toplumu Afrikalı aydının reddetmesi çok zordur. Negritüt. Afrikalı aydınların zenci insana bir kimlik ve benlik kazandırmak için kullandığı düşünce akımlarından ikincisi olan Negritüt, Panafrikanizm kadar problemsiz bir akım olarak ortaya çıkmamıştır. Oysa bu akımda diaspora aydınları tarafından ortaya atılmıştı. Deyim ilk kez Martinikli ozan Etienne Leroux tarafından Legitime Défense adlı dergide kullanıldı. Bu devirde Negritüt'ün diyalektiği Marksist, şiiri sürrealistti. Sonradan akımın sürdürülmesinde başçı etmen olan Prescience Africana dergisi çevresinde Marksistler bir azınlık haline geldiler. Sürrealizm de terk edildi. Leroux'un yerine genellikle Martinikli Alme Kassire aldı. Paris'te yaşayan Kassire, Senghor ve Fransız sömürgelerinden gelen diğer aydınlar 1920'lerde başlayan Amerikan Negro Rönesansı'ndan International African Institute gibi gayri resmi örgütlerin ve Avrupa hükümetlerinin teşvikinden ve misyoner derneklerinin desteğinden de esinlenerek yurt dışındayken yabancı ortamına harekete geçirici konsantrasyonlarıyla karşı karşıya kalan aydınların kendi içine bakmasının bir sonucu olan Negritude akımının öncülüğünü yaptılar. Dipnot 134, Coleman, Nationalism, Sayfa 174 dipnot. Bu aydınlar batıdan renk duyarıyla, Afrika toplumundan da kültür duvarıyla ayrılmışlardı. Dipnot 135, Legum sayfa 99, Bonafi sayfa 36. Fransız sömürge yönetiminin eritme, assimilation politikası, Avrupa kültürü içine alınan fakat rengi yüzünden tam bir Fransız olmasına olanak tanımayan bu zenci aydınları, İngiliz bölgelerinde yaşayan aydınlardan çok daha güç ve köksüz bir durumda bırakmıştı. İngiliz bölgesinde eritme politikası olmadığı için zenci aydın toplumunda böylesine kopmamıştı. Dipnot 136, Worsley sayfa 119-120, Bonatti sayfa 35-36. Onun için genel olarak bütün zenci aydınlar için doğru olan batıya hayranlık, batıya kırgınlık ikilemi Fransız bölgesi zencilerinde çok daha çarpıcı olarak ortaya çıktı. Negritude ozanı, Panafrikanist tamanın zenciye benliğini buldurma temasıyla kalmıyor, beyaz ırka karşı siyah ırk çıkarmak gibi anti ırkçı bir ırkçılığa kayan bir çaba gösteriyordu. Dipnot 137, Potekin, Panafrikanism and, sayfa 113-114. Negritude'e göre Avrupa düşünce biçimi analitik ve lojikti. Afrika'nınki ise sezgiciydi. Onlar şeyleri çok daha derininden anlayabilirlerdi. Negritude ozanı bu düşüncelerini, hurra hiçbir şey icat etmemişler için, hurra hiçbir şey keşfetmemişler için, hurra hiçbir zaman fethedememişler için, hurra sevinç için, hurra sevgi için, hurra içten gözyaşlarının acısını duyanlar için. Dipnot 138, Legum sayfa 94'ten. Biçiminde dile getirdi. Negritude edebiyatı aynı zamanda panafrikanizmde bulunmayan bir burukluğu da taşıyordu. Beyaz adam babamı öldürdü, babam gururluydu. Beyaz adam anama saldırdı, anam güzeldi. Beyaz adam kardeşimi yollarının güneşinde iki büklüm etti, kardeşim güçlüydü. Beyaz adam bana döndü, elleri zenci kanıyla kıpkızıl, o ezici sesiyle bağırdı. Hey boy, bir koltuk peçete, su getir. Dipnot 139, Hotkin, The Relevant, sayfa 54'ten. Bu temaya karşılık Negritude, batı kültürü içinde eritilmiş olmanın verdiği bir batı hayranlığını da yansıtmaktan geri kalmadı. Sömürgeleşmenin suçunu sömürgeciye bulmaktan kaçındı. Negritude düşüncesi sömürgeciliği tarihsel olarak kaçınılmaz bir kötülük sayarak üstü kapalı bir şekilde haklı gösterdi. Senkor şöyle yazıyordu. Kabahati sömürgeciye ve Avrupa'ya bulmayı bırakıp yapılan zarardan çok getirilen yarara bakalım. Avrupa bizimkinden daha ileri bir teknik geliştirmiş. Animizmi ortadan kaldırarak daha çağdaş değerler taşıyan bir din olan Hristiyanlığı sunmuştur. Dipnot 140. Senegor, On African Socialism, sayfa 80-82. Bütün bu durumuyla Negritude sadece Senegalli yazar Abdullahi Lee'nin deyimiyle Avrupa'da ırksal, Afrika'da ise toplumsal bir azınlık olan Fransız zenci aydınların kültürel eritme politikasına tepkisini dile getirdi. Ne İngiliz bölgesindeki aydınlara ne de Fransız bölgesindeki kitlelere seslenebildi. Bilinç kazanma bakımından hem olumsuz hem de kısmi oldu. Dipnot 141, Bonafi, sayfa 36. Negritude sadece zenci Afrika'yı temsil etmesi ve zenci olmayan Kuzey Afrika'yı dışarıda bırakması nedeniyle kendi içinde de tutarlı olmamak açısından eleştiriye uğramıştır. Dipnot 142, Thompson, sayfa 256. Afrika kişiliğinin uygulanması. Bu akımlar tarafından Afrika toplumuna aşılanmak istenen kimlik olumlu bir kimlikti. Positive Identity. Başka bir deyimle Afrikalı milliyetçi toplumda baş eğici bir Tom Amcenit kimliğinde değil, Afrikalılıktan gurur duyan ve kendine özgü bağımsız ve uygar bir toplum kurmak isteyen bir kimliğin yerleşmesine çalışıyordu. Bunu sağlamak için Afrikalı milliyetçi önderler her fırsatta Afrika kişiliği adı verilen ve özellikle Nkrumah'ın ün kazandırdığı bir kavramı yerleştirmeye çalıştılar. Örneğin ekonomiden söz ederken Sekou Touré, Afrika ekonomisinin tekrar Afrika kişiliğini kazanması üzerinde duruyor, hukuktan bahsederken Afrika kişiliği temeline dayanması gerektiğini söylüyordu. Eğitim alanında Afrika kişiliğinin gereken gücü ve yaygınlığı kazanmasına çalışılacaktı. Hep aynı sözcük, hep aynı temel fikir duyuluyordu. Afrika ve Afrika'nın özel durumu. Dipnot 143, Legum sayfa 119'dan bakınız. Fakat Afrika kişiliğinden bütün bu söz edilişlerin amacı bütün kıtayı kapsayan bir ulusal karakter bulmak değildi. Batıya karşı bir savunma aracı ve zencilerin kendi gelişimlerinden gurur duymalarını sağlayan bir moral vermeydi. Dipnot 144, Legum sayfa 140. Alyona Diop bunu 1960'da Roma'da 2. Zenci Yazar ve Sanatçılar Kongresi'ne açış konuşmasında hümanizmin aslı ve temeli olan Afrika kişiliğinin amacı Batı etkisinden kurtulmaktır şeklinde belirtmiştir. Dipnot 145, İbit sayfa 119. Afrika kişiliği kavramı yalnız önderlerin söylevlerinde kalmadı. Bir takım daha somut belirtileri oldu. Yeni kurulan bağımsız Afrika ülkelerinin efsanevi eski Afrika imparatorluklarının yeniden doğuşunu hatırlatan isimler aldıkları görüldü. Örneğin Altın Kıyısı Ghana oldu. Kongo Kinshasa eski Leopadi Velle Zaire adını aldı. Bizzat Nkrumah ülkesinin eski adının tercüme edilebildiği için her dille başka başka isimler altında anıldığı Ghana adının verilmesi sonucu tek bir kimlik kazanılacağını söylemiştir. Dipnot 146 Mazruhi Towards sayfa 69. Bu kavramın sadece söylevlerde ve isim değişikliklerinde kalmadığını, Afrika'da en tutarlı ve radikal Kara Afrika milliyetçiliği örneğini vermekte olan Tanzai tecrübesi gösterdi. Afrika'da ilkokuldan beri ulusal dilde Swahili eğitimi yapan tek ülkede Tanzanya oldu. Bu ülkede ikinci dil olan İngilizce gittikçe daha az uygulama görmeye başladı. Bir zamanlar Türkiye'de de rastlanan ve yerli malın yurdun malı, herkes onu kullanmalı sloganını yaratan kafa yapısı Tanzanya'da kendine güven Tanzanya malı kullan sloganını doğurmuştur. Afrika milliyetçiliğinin dış politikası. Afrika milliyetçilik hareketi ideolojisinin geliştirdiği bu panafrikanizm, nationhood ve African personality gibi kavramlar zenci insanı aşağılanmaktan kurtarmak ve ona kendi gözünde bir saygınlık kazandırmak için ortaya atılmıştı. Fakat aydın tarafından yaratılan ideoloji için bu kadarı başarılı olsa bile yeterli değildi. Afrika insanının kendini arayışının gerçekten bir anlam kazanabilmesi için bu benliğin bizzat kendini aşağılamış dış dünyaya kabul ve tescil ettirilmesi gerekiyordu. İşte bu tescil görevini yerine getirmek için Afrika milliyetçileri genel ideolojik eğilimlerin bir yansıması olan dış politik anlayışını ileri sürmek yoluna gitmişlerdir. Kendini aşağılamış olanlara kendini saydırmak ve kişiliğini tescil ettirmek isteğinin yanında Afrika milliyetçiliğinin dış politikaya özel önem vermesinin bir takım nedenleri daha vardır. Bir kez bağımsızlığa verilen bu önemin kökeni sadece bu kavramın sömürgeciliği yaşamış Afrikalı için çok değerli olmasından değil, bu kavramın Afrikalı için kutsal bir anlamı olan diğer bir kavramla eşitlik kavramıyla özdeş sayılmasına ileri gelmektedir. Afrika milliyetçiliği ideolojisinin dış ilişkilere büyük önem vermesinin ikinci nedeni, uluslararası ilişkilerin zamanımızda kazandığı büyük önemdir. Bu gelişme iki etkene dayanmaktadır. Bir kez teknolojik buluşlar yüzünden dünya çok küçülmüş ve bu küçülen dünyanın bir ucundan çıkan çatışma diğer ucundakini de aşağı yukarı aynı biçimde etkilemeye başlamıştır. İkincisi, kalkınma sorununun ortaya çıkmasıyla ekonomik dış ilişkiler bir ülke için eskisinden çok daha büyük önem kazanmıştır. Benzer yapıda bulunan fakir ekonomiler arası ilişkiler, bunlar büyük bir yarar sağlamayamakta, bu ekonomiler hızla kalkınmak için gelişmiş ülkelerle ticaret yapmak, onların sermaye ve özellikle teknik bilgi gibi olanaklarından yararlanmak zorunda kalmaktadırlar. Bu zorunluluk bir bakıma doğal bir bağımlılık anlamına gelmektedir. Bu dış ilişkilere harcanan dikkatin artması için bir neden oluşturmaktadır. Burada amaç Afrika milliyetçisi sayılabilecek ülkelerin dış politikalarını incelemek değildir. Sadece dış ilişkilerin ve dış politikanın bu ülkelerin ideolojisi içinde gördüğü işlevi saptamak, bu işlevin hangi kavramlardan yararlanarak yerine getirildiğini incelemektir. İdeolojinin genel yaklaşımının ortaya çıkmasında nasıl Afrika'nın koşulları ile aydının gereksinmeleri birlikte etkili olmuşsa, ideolojinin dış politikaya yansımasında da buna benzer bir paralellik görme olanağı vardır. İdeolojiyi ileri süren aydınlar genç ülkeleri dış dünyaya kabul ettirmek için amaçlarına en uygun silahları seçecektirler. Afrika'nın genç ülkeleri, Avrupa'nın zayıfladığı, az gelişmiş ülke milliyetçiliklerinin geliştiği, sömürgecilik kavramının alabildiğine eleştirildiği ve komünist ülkelerin etkisinin eski oranla çok arttığı, Soğuk Savaş'ın zayıfladığı, buna karşılık iki kutuplu bir dünya politikasının temel olarak devam ettiği bir ortamda doğmuşlardır. Yaptığı seçimde aydına bu ortamda daha da yardımcı olmuştur. Soğuk Savaş'ın tamamen kaybolmadığı fakat daha barışçı uluslararası yöntemlerle sürdürüldüğü, sömürgeciliğin saygınlığını yitirdiği, buna karşılık eski sömürgelere yeni dayanakların çıktığı bir ortamdaydın, kendi özgü kişilikli bir dış politika izlemek olanağı bulmuştur. Bu dış politikanın ana hatlarını oluşturan tutum, kavram ve yöntemler şöyle özetlenebilir. Politikaya ve örgütlere aktif katılma. Uluslararası ortam niteliği ve aydın ideolojisi birleşince dünya politikasına aktif bir biçimde katılma ilkesi Mazruhi'nin de belirttiği gibi Afrika milliyetçiliğinin temel bir direği oldu. Dipnot 147 Mazruhi Towards sayfa 120. Bloksuzluğu incelerken daha yakında göreceğimiz gibi Afrika'nın tarafsızlığı ve kendi kıtasında yabancı etkisi istemeyişi Mazruhi doktrini gibi kendini dünya politikasından ayırmacı değildi. Aksine Afrikalı milliyetçiler dünya politikasına en aktif bir şekilde katılarak kendilerini göstermek istediler. Bir kez bütün maddi olanaksızlıklarına rağmen diğer ülkelerde temsilcilikler açtılar. Buralarda kalabalık misyonlar bulundurdular. Küçücük Ghana'nın Nkrumah zamanında yabancı ülkelerde 50'yi aşkın temsilciliği vardı. İkinci olarak Afrika ülkeleri Birleşmiş Milletler Örgütü başta olmak üzere uluslararası örgütlerin faaliyetlerine en aktif bir biçimde katıldılar. Gene amaç bu örgütlerden siyasal, ekonomik ve kültürel avantajlar sağlamanın yanında bir zamanlar efendisi olmuş ülkelerle eşit olarak yayına oturmak ve kendini kanıtlamaktı. Birleşmiş Milletler bütün organlarıyla Afrika ülkelerinin bağımsızlıklarına kavuşmaları sırasında önemli olumlu etkilerde bulunmuştu. Dipnot 148, Mackay sayfa 27-31 ve 44-48. Buna karşılık Afrika'nın genç ülkeleri bağımsızlıklarının simgesi olarak gördükleri Birleşmiş Milletler üyeliğini kullanarak bu örgütü dünya politikasının içinde çok daha aktif bir biçime de çektiler. Özellikle diğer Afrika sömürgelerinin bağımsızlığa kavuşmalarında onu kullandılar. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sömürgeciliğin ortadan kaldırılması ile ilgili sayısız kararlar aldı. Afrika ülkeleri UNCTAD gibi uluslararası kuruluşlarda aktif rol oynadı. Panafrikanizm. Afrika ülkeleri dış ilişkilerinde panafrikanist bir görünüm sağlamaya önem verdiler. Sorunlar bölümünde göreceğimiz gibi kendi işlerinde birliği sağlamakta oldukça isteksiz davranan Afrika ülkeleri bu birliğin dışa karşı sağlanmasına çok daha fazla önem verdiler. Amaç aynıydı. Dışarıya karşı birlik olarak kendilerini daha fazla saydırmak ve amaçlarına varmak istiyorlardı. Özellikle henüz bağımsızlığına kavuşmamış olan sömürgeler ve az gelişmişlik sorunu gibi konularda Afrika ülkeleri bir blok halinde hareket ettiler. Emperyalizme ve yeni sömürgeciliğe karşı oluş. Afrika milliyetçiliğinin dış politikasının temel kavramlarından biri doğal olarak kendisini bunca zamandır sömürmüş ve aşağılamış olan emperyalizme karşı çıkmak oldu. Emperyalizm kavramı tanımı gereği Afrika ülkelerinin bağımsızlığına kavuşmaları ile ortadan kalkmış sayılırdı. Fakat emperyalizmin ekonomik ortamı devam ediyordu. Örneğin Afrika ülkeleri gene çok satıyorlar, karşılığında azalıyorlardı. Dipnot 149, Senkor ve Nkrumah'ın bu konudaki sözleri için Topuz'un kitabından sayfa 117'ye bakınız. Bu durumda yeni bir kavram ortaya atıldı. Yeni sömürgecilik. Kavram ilk kez Le Temps Modernes dergisinde kullanılmıştı. Bir ara yeni emperyalizm kullanıldıysa da siyasal olarak angaje bir terim olması yüzünden tutulmadı. 1960'larda yeni sömürgecilik terimi yerleşti. Önce sadece eski sömürge metropol ilişkileri için kullanılırken sonra gelişmiş az gelişmiş ülkelerin ilişkileri için kullanılmaya başlandı. Dipnot 150. Terimin anlamı ve yöntemleri konusundaki karmaşıklık için Philip Ardent, Le Neo-Colonialisme, Theme Meet et Realiste kitabına bakınız.